Ayrım 2. Batak. Andrejit. Sayfa 27. Çarşamba. Angel. Bir günce sahibi olmak, hafta boyunca her gün neler yapacağımı yazmak, saatleri akıllıca kontrol altına alabilmek demek. İnsan gününü nasıl geçireceğine kendi karar verebilir. Tüm olayları hiç endişe etmeden, önceden çözebilir. Üstelik ona buna bağlı kalmadan özgürce hareket edebilir. Görev bilincimi günceme borçluyum. Zorunlu almam gereken notlar var. Ama bunları hayatıma renk katmak için 8 gün önceden günceme yazıyorum. Böylece onları unutmaya zaman kalıyor. Her gece bilinmeyen bir günün öncesi uykuya daldığımda aslında benim önceden planladığım yeni bir gün için uykuya dalıyorum. Güncemde 2 bölüm var. Bir sayfaya neler yapacağımı, hemen yan sayfaya ise neler yaptığımı yazıyorum. Sonra ikisini karşılaştırıyorum. Yapamadıklarımı eliyorum. Açıkta kalanlar yapmam gerekenleri gösteriyor. Sayfaları çevirip Aralık ayına geliyorum. Kalanları tekrar oraya not ediyorum. Bu bana moral veriyor. 3 gündür uyguluyorum bunu. Bu sabah saat 6'da uyanmaya çalışılacak. Notunun karşısına saat 7 uyandım yazdım. Parantez içerisine beklenmedik bir olumsuzluk diye not düştüm. Güncemdeki diğer notlar şöyle devam ediyor. Gustav ve Leon'a yaz. Jules'den mektup almadığın için şaşır. Gondran'ı görmeye gideceksin. Richard'ın bireyselliğini düşün. Hubert ve Angel arasındaki ilişki yüzünden endişe et. Batak için küçük su sümbülü çeşitlerini öğrenmeye çiçek bahçesine gidilecek. Zaman ayırmaya çalış. Akşam Angel'e gidilecek. Sonra şu düşünceler beliriyordu. Her gün için bir düşüncemi dile getiriyorum. Benim mutlu veya bedbaht bir adam olacağıma onlar karar veriyorlar. Öyle şeyler vardır ki her gün yeniden başlar çünkü yapacak daha iyi bir şey yoktur. Bunda ne bir başarıdan ne de bir gelişmeden söz edilebilir ama yine de bu hiçbir şey olmuyor demek değildir. Kumsaldaki dalgaları veya avludaki saldırgan tutsakları anımsatan gelgitler olur zaman içerisinde. Taraçalı bir restoranın önünden geçerken masalara tabak taşıyan, sonra boşalan tabakları toplayan garsonları gördüğümde aklıma bir anda gelmişti. Hemen bir alt satıra batak için iyi fikir yazdım ve kendimi tamamen Richard'ı düşünmeye yoğunlaştırdım. Küçük bir yazı masasında en yakın dostlarım hakkındaki kişisel kanaat ve görüşlerimi not ederim. Her birine ayrılmış çekmeceler vardır. Elime bir tomar kağıt aldım ve okumaya başladım. Richard, birinci kağıt. Mükemmel biri bende saygı uyandırıyor. İkinci kağıt. Ailesinin vefatının ardından çok büyük bir üzüntü yaşadı ancak iradeli bir şekilde gösterdiği insanüstü çabasıyla bu üzüntüden kendisini kurtarmayı başardı. Büyük annesi hala yaşıyor, ona karşı çok derin bir şefkat ve merhamet gösteriyor. Geçen yıllar kadıncağızı çocukluk yıllarına geri götürmüş. Evlendi ve şimdi 4 kız babası. Karısı ondan daha yoksul bir aileden geliyor ama sadakati Richard'ı çok mutlu ediyor. Toparlayan küçük kızının vaftiz babasıyım. Üçüncü kağıt. Babam Richard'a büyük saygı ve sevgi duyardı. Arkadaşlarımın arasında en çok Richard'a güvenirim. Beni çok iyi tanıdığı iddiasındadır ama yazdıklarımın hiçbirini hala okumadı. Bu da batağa yazmamın nedenlerinden biri. Titire her düşündüğümde Richard aklıma geliyor. Onu hiç tanımamış olmayı isterdim. Angel ile hiç tanışmadılar. Bu yüzden birbirleri hakkında fikir yürütemezler. Dördüncü kağıt. Richard'ın bana çok fazla değer vermesinin mutsuzluğunu yaşıyorum. Eğer bir şeyler yapma cesaretini kendimde bulamıyorsam nedeni işte budur. Böyle değer görmeye devam ettiğiniz sürece itibar denen bu olgudan kolay kolay kurtulamıyorsunuz. Richard sık sık büyük bir duyarlılıkla benim kötü bir hareket yapmamın asla mümkün olmadığını dile getirir. Bu da benim kendi kararlarımı alıp özgürce davranmama engel oluyor. Richard bu pasifliği bana öyle güçlü bir şekilde aşağıladı ki maalesef o ve onun gibilerin beni itip bıraktığı erdemin yollarında ayakta kalmaya çalışıyorum. Erdem, Richard'a göre kabullenmenin diğer adı. Çünkü bu olguyu yoksullara ait bir meziyet olarak görüyor. Beşinci kağıt. Her gün büroda çalışıyor. Akşam eve geliyor ve eşinin yanında gazetesini okuyor. Paylero'nun 1934-1989 yılları arasında yaşamış Fransız şair ve oyun yazarı. Yeni piyesini izlediniz mi diye sormuştu bana. Her yeni gelişmeden haberdardır. Benim çiçek bahçesine gittiğimi bildiği için yeni gelen gorilleri görmeye gidecek misiniz demişti. Richard bana büyük çocuk muamelesi yapıyor. Buna dayanamıyorum çünkü benim yaptığım hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Ona bataktan bahsedeceğim. Altıncı kağıt. Eşinin adı Ursul. Yedinci bir kağıt aldım ve yazmaya başladım. İyi kazanç sağlamayan her meslek çok kötüdür. Eğer geliri azsa kesinlikle yeni bir başlangıca ihtiyaç var demektir. Ne durağan bir yaşam. Ecel kapıya geldiğinde ne yapacak bu insanlar? Kaçış yok, başkasını öne süremezler. Öyle garipler ki ölümü bile küçük görmeye çalışacaklar. Bundan adım gibi eminim. Bana göre hava hoş çünkü batağa yazıyorum. Yoksa bu gidişle kendimi onlardan biri gibi görmeye başlayacağım. Hayatımıza renk katacak değişiklikler yapmaya çalışmalıyız. Hizmetçim atıştıracak hafif bir şeylerle birlikte mektuplarımı da getirdi. Bir tanesi mutlaka Jül'den gelmiştir. Uzun süredir devam eden sessizliğini bozmuş görünüyor. Artık meraklanmayı bir kenara bırakabilirim. Her sabah olduğu gibi bu sabah da sağlık nedeniyle tartıldım. Gustav ve Leon'a birkaç cümle bir şeyler yazdım. Sonra her günkü alışkanlıkla tıpkı süt tutkunları gibi kendime bir kase süt aldım. Bu sırada Hubert batağı hiç anlamadı. Çok açık oysa ki eğer bir yazar başkalarını bilgilendirmek için yazmıyorsa eğlendirmek için de yazamaz. Bunu bir türlü kavrayamıyor diye kendi kendime düşünüyordum. Titair onu sıkıyor. Eğer bir konu sosyal hayattan uzaksa Hubert ile bağlantı kurmak mümkün olmuyor. Düşüncelerimi daha iyi ifade edemeyeceğim. O sürekli hareket halinde olduğu için bu konuyu kendinden uzak görüyor. Eğer Titair mutluysa her şey yolunda zannediyor. Oysa ben sırf Titair mutlu olduğu için onun kimliğini üzerimden söküp atmak istiyorum. Aksi halde bu mutluluk bana tiksinti verir. Titair boyun eğdikçe onu hor görülecek birine dönüştüreceğim. Yeniden Richard'ın kişiliğini düşünmeye başladığım sırada kapının çaldığını duydum. Gelen oydu. Kartını gösterip içeri dalıvermişti. Bu biraz canımı sıkmıştı. İnsanların kendileri yanımdayken onlar hakkında rahat düşünemem. Ah sevgili dostum, ne tesadüf. Ben de bu sabah sizi düşünüyordum diyerek onu kucakladım. Sizden küçük bir iyilik istemeye geldim. Nasıl olsa yapacak bir işiniz olmadığı için bana birkaç dakikanızı ayırırsınız dedi. Küçük bir imza işi, bir kefillik işi. Kısacası bana kefil olmanız gerekecek. Size yolda her şeyi anlatırım. Hadi acele edelim. Saat 10'da büroda olmam gerekiyor. Beni işsiz güçsüz sanması asabımı bozmuştu. Ah, neyse ki saat 9 olmamış. Vaktimiz var. Çiçek bahçesinde işlerim var da diye atıldım hemen. Oo, demek yeni gelenleri görmeye gideceksiniz diye söze başladı. Hayır sevgili Richard, gorilleri görmeye gitmeyeceğim. Su sümbülü isimli bitkinin farklı türleri var. Batak için onları inceleyeceğim diye rahat bir ifadeyle sözünü kestim. Beni böyle aptal bir cevap vermeye mecbur bırakan Richard'dan bir karşılık beklemiştim. Susuyordu, sözlerimi yanlış yorumlamaktan çekinmişti. Aslında gülmekten kırılabilirdi ama o buna yeltenmedi bile. Bana acımasına katlanamıyorum, zırvaladığımı düşündüğüne eminim. Benim de ona karşı benzer duygular beslediğimi düşünüp açığa vuracağımdan korktuğu için böyle davranıyor. Aynı duyguları paylaştığımızı ikimiz de biliyoruz. Birbirimize verdiğimiz değer karşılıklı saygıya dayanıyor. Benim saygımı kaybetmekten o kadar korkuyor ki bana olan saygısını içinden çıkarıp atma cesaretini bile gösteremiyor. Bunu göze alamaz çünkü bana nezaket dolu koruyuculuk hisleriyle yaklaşıyor. Ah yazık, ona yine de bataktan bahsedeceğim. Eşiniz nasıl? Richard kendi başına bir şeyler anlatıyordu. Sorumu duyunca ara vermeden devam etti. Ursul mu? Ah zavallı can yoldaşım benim. Gözleri çok yorgun. Kendi hatası. kimseyle paylaşmamıştım ama şimdi size anlatabilir miyim diye söze başladı. Samimiyetinize çok güveniyorum. İşte tüm hikaye. Kayınbiraderim Edward'ın paraya ihtiyacı vardı. Bulmak zorundaydık. Ursula da konuyu biliyor. Çünkü aynı gün yengesi Jean onu görmeye gelmiş. Bu aralar benim de maddi sorunlarım var. Aşçının parasını ödeyebilmek için Albert'in keman derslerini iptal etmemiz gerekti. Uzun nekaet döneminde onun tek eğlencesinin bu olduğunu biliyordum. Ama elden ne gelir? En makul kısıntı buydu ve beni çok üzmüştü. Aşçı kız bir şekilde durumu fark etmiş olmalı. Zavallı bize çok bağlıdır. Onu siz de iyi tanırsınız. Şu bizim Louis. Albert'i üzmektense sadece karın tokluğuna yanımızda kalmayı kabul etti. Bu cesur kızı kırmamak için teklifini kabul etmekten başka çare yoktu. Karar verdim. Her gece karım beni uyuyor sanırken kalkacak, 2 saat boyunca birkaç İngilizce makalenin çevirisini yapacaktım. Bu makaleleri nerelere satacağımı önceden planlamıştım. Böylece fedakar Louis'nin maaşını tekrar ödeyebilecektik. İlk gece her şey yolunda gitti. Ursul derin derin uyuyordu. İkinci gece tam masama yerleşmiştim ki kimin geldiğini göreyim. Ursul. O da aynı şeyi düşünmüştü. Louis'in parasını ödeyebilmek için küçük çerçeveler hazırlıyordu. Kime satacağını planlamıştı. Bilirsiniz, her zaman resme büyük kabiliyeti olmuştur. Dostum, görseniz tablolar bir harika. İkimiz de çok heyecanlanmıştık. Ağlayarak birbirimize sarıldık. Onu yatması için ikna etmeye çalıştım ama ne mümkün. Her zaman çok çabuk yorulan eşim yatağa gitmemekte kararlıydı. Derin bağlılığımızın bir kanıtı olarak yanımda kalıp çalışmak için adeta bana yalvardı. Ne yapabilirim? Kabul etmek zorunda kaldım. Sevgili eşim çok yoruluyordu. Artık her gecemiz birbirinin aynıydı. Saatler boyu ayaktaydık. Erkenden yatıp sonra gece geç saate kadar kalkmayı gereksiz bulmuştuk. Nasıl olsa birbirimizden gizlimiz saklımız kalmamıştı. Bana anlattıklarınız çok dokunaklı diye haykırdım. Düşündüm de, yok, kesinlikle hayır, ona bataktan bahsedemeyeceğim. Hatta mırıldanarak, sevgili Richard, inanın üzüntünüzü çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok mutsuzsunuz derken buldum kendimi. Hayır dostum, mutsuz değilim. Hayatta pek az şeyle aramda bir bağ olmuştur. Ama bu pek az şeyle mutluyum ben. Bu hikayeyi kendimi acındırmak için mi anlattığımı sanıyorsunuz? Çevremde sevgi ve saygı var. Akşamları sevgili eşim Ursul'un yanında çalışmak, bu zevki hiçbir şeye değişmem. Uzun bir sessizlik oldu. Ya çocuklar diye sordum. Zavallı çocuklar. İşte en çok neşemi kaçıran konu. Onların açık havada, güneşli yerlerde oyunlar oynamaları lazım. Oysa daracık odalarına sıkışıp kaldılar. Benim için fark etmez, yaşlıyım. Böyle şeylerden elimi ayağımı çektim. Ama çocuklarım mutlu değiller. Buna üzülüyorum. Doğru, evinizde kapalı yerlere özgü bir havasızlık var. Şöyle düşünün siz de, eğer pencereler uzun süre açık kalsa, sokağın tüm kiri, kötü kokusu evinize dolacak. Hem Lüksemburg bahçesi de var. Aslında bu tıpkı şeye benziyor. Bunları söylerken bir yandan da batağı düşünüyordum. Hayır, kesinlikle. Ona bataktan bahsedemem. Zihnimden geçen bu gizli konuşmalar bana derin düşüncelere dalmış bir hava vermişti. Richard'ın bana geldiğimizi işaret ettiği sırada büyük anne ne yapıyor diye anlamsız bir soru sormak üzereydim ki Hubert birden önümüze çıkarak iki kefil gerekiyor. Yolda size hiçbir şey anlatamadım. Neyse, içeride belgeleri okuyunca anlarsınız dedi. Yakın dostumun elini sıkarken Richard, sanırım tanışıyorsunuz dedi. Hubert, evet, batak nasıl gidiyor diyerek söze balıklama dalmıştı bile. Elini daha kuvvetli sıktım ve alçak sesle, şşt, şimdi olmaz, işimiz bitince takılın peşime, biraz çene çalarız dedim. Gerekli belgeleri imzalamıştık. Richard'dan izin isteyip Hubert ve ben oradan ayrıldık. Acilen bir şeyler yapma güdüsü botanik bahçesine gitmesi için onu çağırıyordu. Pekala, siyah deniz ördeklerini hatırlıyorsun diye söze başladım. Tityre'ın 4 tanesini vurduğunu söylemiştim. Aslında bunu yapamaz çünkü avlanmak yasak. yanında aniden bir rahip beliriverir. Bağırtlakları yemesinden dolayı kilisenin duyduğu derin üzüntüyü iletir Titairi'ye. Meğer bu hayvanlar kutsalmış. Nedense iş kendimize gelince öz eleştiriden hep kaçınırız. Oysa suçlar etrafımızı sarmış, bizi bekliyorlar. Şüphe sardıysa benliğimizi, perhize, oruç, Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ gibi bazı yiyecekleri yemeden tuttukları oruç. Girmeli, çile çekmeyi göze almalıyız. Ruha en iyi ilaç budur. Kilise bu durumun benzersiz binlerce örneğine şahit olmuştur. Bir din adamına haddim olmadan şunu tavsiye etmek isterim. Yiyiniz, çamur kurtlarını yiyiniz. Rahip gider gitmez yanına bir doktor gelir. Bağırtlak mı yiyorsun? Aman Allah'ım, bilmiyor musunuz bu çok tehlikeli. Hasta olursunuz, ateşiniz yükselir. Bu vakalar kimi zaman öldürücü olabiliyor. Siz kanınızı buraya uyumlu hale getirmeye çabalayın. Similia similibus. Titair. Çamur kurtlarını, Lumbriculus limosi, yiyin. Bataklıkların özü onlardan toplanır. Üstelik bu hayvanların besleyici değeri de yüksek. Hubert, pöf dedi. Bence de tüm bunlar abartılmış hayal ürünleri değil mi? Ortada bir av bekçi sorunu olduğunu düşünüyorsun. En ilgi çekici olanını söyleyeyim mi? Titair kurtların tadına bakacak ve birkaç gün geçmeden onları iştah açıcı bulacak. Söylesene, sence Titair tiksindirici biri mi? Hubert, hayatından hoşnut görünüyor dedi. Sabırsız bir ifadeyle, pekala başka şeylerden bahsedelim diye bir çıkış yaptım. Birden Hubert ve Angel'in ilişkisinden endişe etmem gerektiğini hatırladım. Onu konuşmaya teşvik için ne monotonluk diyerek söze başladım. Sessizlik oldu. Tek bir olay yok. Hayatımıza hareket katmanın yollarını aramalıyız. Oysa onun tutkularını bile ortaya koyamıyoruz. Zaten bir tek Angel'i tanıyorum. Birbirimizi hiçbir zaman gerçek tutkuyla sevmedik. Bu akşam onunla konuşacağım. Bir önceki günde konuşmuştuk. Maalesef bir adım yol kat edemedik. Her cümle arasında bekliyordum. Suskunluğunu bozmuyordu. Kurulmuş makine gibi söze girdim. Bana göre hava hoş, çünkü batağa yazıyorum. Angel durumu kavrayamıyor. Bu beni çileden çıkarıyor. Batağa yazma fikrini veren de bu oldu. Hubert kızmıştı. O böyle mutluysa neden kafasını bulandırıyorsunuz? Hayır sevgili dostum, mutlu değil. Öyle olduğuna inanmak istiyor, çünkü içinde bulunduğu durumun farkında değil. Sıradan bir hayatı var. Buna bir de körlük eklenirse daha da kasvetli olacak. Gözlerini açmak ya onu büsbütün mutsuz ederse, bunu hiç hesaba kattınız mı? O zaman olay daha da ilginçlik kazanır. En azından üzülmekten vazgeçer, araştırıp keşfetmeye yönelir. Daha fazla bir şey öğrenemedim, çünkü Hubert omuzlarını silkip susmuştu. Kısa bir süre sonra tekrar konuşmaya başlamıştı. Richard'ı tanıdığınızı bilmiyordum. Bu daha çok bir soru yandırıyordu. Ona en başından Richard'ın Titair olduğunu söyleyebilirdim. Ama Hubert'in Richard'ı küçümsemesine fırsat vermeyeceğim. Yalnızca o çok saygın biri demekle yetindim. Bu konuyu akşam Angel'le konuşmak için kendime söz verdim. Hubert daha fazla konuşamayacağımızı anlamış olmalıydı ki, hoşça kal. Benim biraz acelem var. Sen pek hızlı yürümüyorsun. Ha, unutmadan, bu arada akşam saat 6'da sana gelemeyeceğim, dedi. Daha iyi, değişiklik olur, diye cevap verdim. Yanımdan ayrıldı. Bahçeye tek başıma gittim. Yavaş adımlarla bitkilerin olduğu tarafa yöneldim. Bu bahçeyi seviyorum, sık sık gelirim. Beni tüm bahçıvanlar tanıyor, havuzların tam yanına oturduğum için sanırım beni bilim adamı zannediyorlar. Kimsenin girmediği kapalı alanları açıyorlar bana. Havuzlar sürekli bekçilerin gözetiminde, çok şükür düzenli bakımları yapılamıyor bu sayede, sessiz sedasız akan bir su damarından besleniyorlar. Kimse ilgilenmediği için suyun içinde bitkiler üremiş, su yüzeyinde bir sürü böcek yüzüyor. Onları seyretmekle oyalanıyorum. Bu manzara az da olsa batağa yazmama ilham verdi. Yararsız ve derin düşüncelere dalma duygusu, Green'in cansızlığıyla boyanan hoş şeyler karşısında duyulan heyecan. Aynı gün Titair için şunları yazdım. En çok düz ve geniş olan manzaralar dikkatimi çeker. Tek düze geniş fundalıklar, göller ülkesini bulmak için uzun yolculuklar yapmaya hazırım. Oysa göllerin çevrelediği bir yerin tam ortasındayım. Bu tasvirden sonra üzgün olduğumu düşünmeyin, hele melankolik biri hiç değilim. Benim adım Titair ve yalnızım. Manzaraya beni düşüncelerimden koparıp kendi içine hapsetmeyen bir kitap kadar ilgi duyarım. Çünkü benim düşüncelerim biraz hüzünlü ve biraz da ciddidirler. Hatta diğerlerinin yanında somurtkan bile kalırlar. Ama onları her şeyden daha çok severim. Onları yanıma alıp ovaları, asık yüzlü gölleri, geniş fundalıkları gezerim. Böyle yerleri özellikle seçerim. Onları sessizlik içinde dolaştırırım. Peki benim düşüncelerim neden hep hüzünle kaplıdır? Eğer çok acı çekmiş olsaydım bunu daha çok sorgulardım. Ve eğer siz bana fark ettirmeseydiniz haberim dahi olmayacaktı. Düşüncelerim bu satırları tekrar tekrar okumaktan zevk alırlar. Onlar sizin ilginizi dahi çekmeyen birçok şeyle eğlenip coşarlar. Bahsetmeyi bile gereksiz bulduğum ufak tefek işlerden neşelenirler. Siz bunları bilmezsiniz bile. Hafif ılık bir rüzgar esiyordu. Suyun üzerindeki narin mercan köşkleri, böceklerin ağırlığıyla suda eğilip bel vermişlerdi. Kuvvetli çimlenme taş kenarlarını birbirinden ayırıyor, aradan sızıp gelen bir miktar su kökleri hafifçe ıslatıyordu. Dibe kadar yayılan yosunlar gölgeyle birlikte derinlik yapıyor. Parlak yeşil su yosunları larvaların nefes almaları için su kabarcıklarını içlerinde tutuyorlardı. Önümden bir su sineği geçer gibi oldu. Şiirsel bir düşünceden kendimi alıkoyamadım. Cebimden yeni bir kağıt parçası çıkardım ve şöyle yazdım. Titair gülümsüyor. Neden sonra acıktığımı fark ettim ve gül hatmiler üzerine olan incelemelerimi başka bir güne erteleyip Pierre'in bana bahsettiği köprü üzerindeki restoranı aramaya başladım. Yalnız olacağımı düşünüyordum ama orada Leon'la karşılaştım. Bana Edgar'dan bahsetti. Öğleden sonra birkaç edebiyatçı ziyaret ettim. Akşam üzeri beş sularında kısa bir sağanak yağdı, eve döndüm. Okul kelimesiyle bağlantılı 20 kelimenin tanımını yazdım. Blastoderm, embriyon hücresi. Kelimesiyle ilgili 8 yeni sıfat buldum. Akşam olmak üzereydi. Kendimi bitkin hissediyordum. Yemekten sonra Angel'de uyuyabilirdim. Onun evinde dedim, onunla değil. Aramızda zararsız, küçük, göstermelik şeyler dışında bir şey yaşanmadı. Evde yalnızdı. İçeri girdiğimde onu yeni akort edilmiş piyanosunda Mozart'tan küçük bir sonat çalarken buldum. Saat ilerlemişti ve çevrede başka ses yoktu. Büyük şamdanın tüm mumlarını yakmıştı. Üzerinde kareli bir elbise vardı. İçeri girer girmez, Angel, hayatımızı renklendirmenin yollarını aramalıyız. Hadi bana bugün neler yaptığımı sorun, dedim. Söylediklerimi pek de iyi karşılamadığına emindim. Çünkü benim sözümün hemen ardından, tamam dinliyorum, bugün neler yaptınız, diye sordu. Kızmamaya çalışıp, yakın dostum Hubert'i gördüm, diye cevap verdim. Angel, buradaydı, diye devam etti. Sevgili Angel, ikimizi beraber ağırlamayı hiç düşündünüz mü? Diye ani bir çıkış yaptım. Kendimi tutamamıştım. O bu konuyu sizin kadar büyütmüyor. Eğer çok arzu ediyorsanız, cuma akşamı bana yemeğe gelin. O da burada olacak. Bize şiir okursunuz. Söz açılmışken, yarın akşam sizi davet etmiş miydim? Birkaç edebiyatçı konuğum olacak. Siz de bize katılın. Saat 9'da toplanıyoruz. Edebiyatçıları kastederek. Bugün yeterince gördüm, dedim ve ekledim. Ben bu sessiz insanları severim. Gece gündüz çalışırlar ama bu onlara asla rahatsızlık vermez. Öyle görünüyor ki evinizde onları ağırladığınızda yalnızca sizin için çalışıp sizinle konuşmayı tercih edecekler. Nezaketleri çok hoştur. Bu nezaketli tavırlarına gönüllerince şekil verirler. Yaşamları hep dolu olan, kim bilir belki de bizimle dolu olan bu insanları severim. Elle tutulur işler değil onlarınki. Bu yüzden vakitlerini alıyoruz endişesiyle, vicdan azabı çekmenin gereği yok. Bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Bugün Titair'i gördüm. Şu bekarı mı? Evet ama gerçek hayatta o evli, 4 çocuk babası. Adı Richard. Bana buradaydı demeyin lütfen. Onu tanımıyorsunuz bile. Angel biraz soğuk bir edayla, hikayenizin gerçek olmadığını kendiniz de görüyorsunuz diye cevap verdi. Neden gerçek olmasın? Tek yerine 6 kişiler diye mi? Bu sakinliğe daha iyi adapte olsun diye Tityra'nın tek başına olmasını istedim. Bu sanatsal bir davranış. Bununla birlikte tek seferde 6'sının birden eline olta vermemi mi uygun gördünüz? Gerçek hayatta başka uğraşlarının olduğuna eminim. Eğer onları betimleseydim farklı görüneceklerdi. Anlatılan olaylar hayattakinin benzeri bir değer taşımıyor. Doğruluk kavramı zedelenmesini isteniyorsa iyi bir düzenleme yapmak şart. Önemli olan bana verdikleri heyecanı yansıtabilmem. Ya bu heyecan gerçek dışıysa? Heyecanlar gerçek dışı olamazlar. Hataların bazen sağduyudan kaynaklandığını hiç okumadınız mı? Niçin 6 kere aynı şeyi anlatayım? 6 kere. Hepsinin bana verdiği heyecan aynı. Gerçek hayatta ne yaptıklarını bilmek ister misiniz? Angel. Anlatın, çileden çıkmış bir haliniz var, dedi. Hayır, gayet sakinim. Baba hesap işleriyle uğraşıyor, anne evle ilgileniyor, büyük kardeş başkalarına ders veriyor, bir diğeri ders alıyor, kız kardeş topallıyor, en küçük olansa hiçbir şey yapmıyor. Aa, bir de aşçı var. Eşinin adı Ursul. Dikkatinizi çekmek isterim, hepsi her gün aynı şeyleri yapıyorlar. Angel. Geçimlerini güçlükle sağlıyor, olamazlar mı? Dedi. Evet, kaçınılmaz olarak. Artık batağı anlıyor musunuz? Richard okuldan henüz yeni mezun olmuştu ki dul babası vefat etti. Hemen işe girdi, mirasın büyük kısmını erkek kardeşi aldı, onun payına çok az düştü. Ama ne için çalışacak? Aptalca ihtiyaçlar için, sadece para kazanmak için. Seyahat etmek yerine ofislerde yığınla evrak arasında sıkışıp kalacak. Dışarıyla tüm bağları kopmuş, sohbetleri tek düze, zaman buldukça sırf konuşacak konu olsun diye gazete okuyor. Kendisine ait hiç boş vakti yok. Bu dünyadan göçüp gidene kadar da başka bir şey yapamayacak. Onurundan, aşık olmadığı halde kendisinden daha fakir bir kadınla yuva kurdu. Adı Ursul. Ah, size daha önce ondan bahsetmiştim zaten. Evlendikten sonra aşkı yavaş yavaş tanıdı onlar. Şimdi ise birbirlerini çok seviyorlar ve mutluluklarını benimle de paylaşacak mükemmel bir çizgiye geldiler. Onlar çocuklarını, çocukları da onları çok seviyor. Bir de aşçıları var. Pazar akşamı bütün aile toplanıp tombala oynarlar. Büyük annenin gözleri fişleri iyi göremiyor. Herkes alçak sesle onun yaşlandığını, idare etmek gerektiğini söylüyor. Ah Angel, Richard hayatındaki her şey açılan boşlukları doldurmak ve derin yaraları kapamak için yaratılmış. Her şey, ailesi bile. Alın yazısı buymuş demek. Her günü güzel şeylerin yerini almış, o kötünün iyisi berbat işlerle uğraşmakla geçiyor. Onun hakkında olumsuz düşüncelere kapılmayın sakın. O inanılmaz onurlu, mutluluğu bulmuş bir adam. Sevgili Angel, ne o? Ağlıyor musunuz? Aldırış etmeyin, sinirlerim bozuldu herhalde. Angel, benim sevgili dostum, siz de hayatımızın gerçek maceradan yoksun olduğunu düşünmüyor musunuz? Angel tatlılıkla, ne yapabiliriz? Birlikte küçük bir seyahate çıkalım, ne dersiniz? Cumartesi nasıl? Yapacak başka bir işiniz yok mu? Yani ertesi gün, aklınıza bile getirmeyin. Angel, neden olmasın? Akşam yemeğine bana gelirsiniz, Hubert de olacak. Geceyi benimle geçirirsiniz. Sabah erkenden arabayla yola çıkarız. Ama şimdilik iyi geceler, ben yatmaya gidiyorum. Vakit geç oldu ve beni biraz yordunuz. Hizmetçi odanızı hazırladı, dedi. Hayır, kalmayacağım. Kendimi fazlasıyla kaybettim. Beni mazur görün lütfen. Uyumadan önce uzun süre yazı yazmam lazım. Yarın görüşürüz. Ben eve gidiyorum. Günceme göz atmak istiyordum. Neredeyse koşarak çıkmıştım. Üstelik yağmur başlamıştı ve benim bir şemsiyem bile yoktu. Bir süre sonra evdeydim. Hemen ve notlar aldım. Yazdıklarım yalnızca Richard'la ilgili değil. Kabullenme alçak gönüllülerin erdemidir. Bu onlara o kadar çok yakışıyor ki. Yaşamlarının ruhlarıyla orantılı bir şekilde oluştuğunu görüyoruz. özellikle onlara acımaktan kaçınmalıyız. Yaşam biçimleri kendileriyle uyuşuyor. Acıklı bir durum bu. Bu kişiler maddi bir kayıp yaşamadıkları sürece nasıl bir kayıp içerisinde olduklarının dahi farkına varmazlar. Hop oturup hop kalkarak Angel'e anlatmaya çalıştığım şeyde doğruluk payı bulunuyor. Olaylar kişilerin başına kendi aralarındaki ilişkilere uygun olarak gelir. Herkes kendisine uygun olanı bulur. Eğer kişi kayıplarının bilincindeyse ve bu onu rahatsız etmiyorsa bu durum söz konusu savın doğruluğunu ortaya koyar. Zaten başına başka bir şey gelmeyecek demektir. Kaderi bellidir, böyle yaratılmıştır. Aynı gövdesi gelişirken kabuklarını parçalayıp yaran okaliptüs veya çınar ağacı gibi insanın da giysilerini yarıp gelişmeye ihtiyacı vardır. Kendi kendime bayağı yazdım, bu kadar yeterli dedim. Tüm bunları birkaç kelimeyle de ifade edebilirdim. Formülleri sevmeyen bir adamım ben. Şimdi Angel'e şaşkına düşüren teklifini inceleyelim. Güncemin ilk cumartesi gününü açtım. Saat 6'da kalkmaya çalışılacak. Heyecanlar değiştirilecek. Lucien ve Sherlock yazılacak. Angel için Niagara St. Formosa. Zenciyim ama güzelim. Eş anlamlısı bulunacak. Darwin'i bitirmeyi ümit ediyorum. Lore ziyaret edilecek. Batı anlatmak için Noemi, Bernard ziyaret edilecek. Hubert'in aklı iyice karıştırılacak. Önemli. Akşam Solferino köprüsünden geçmeye çalışılacak. Fonjosit sözcüğünün sıfatları aranacak. Hepsi bu. Kalemimi tekrar elime alıp tüm yazdıklarımı karaladım. Sadece Angel ile birlikte küçük, hoş bir seyahate çıkılacak. Yazdım ve uyumaya gittim. İkinci ayrımın sonu, sayfa 48.